Ayrım 3.
Kim bilir babası gibi geceleri saat kaçta eve dönecek, kendisini dünyaya getiren zavallı anasını değişiklik olsun diye kendi dövecek. Tanrı'ya ve kainata küfrederek en sonunda da muhtemelen hapishanelerden birine düşecektir. Hapishanede ise bundan sonraki hayatının son tecrübesini alarak toplum içine yeniden dönecektir. Bundan sonra hayatı gençlerin dışında yaşayan burjuvalarımız hiç utanmadan böyle olan bir genç vatandaşında milli gurur ve şuurun zayıf olduğundan şikayet edeceklerdir. Oysa bunda şikayet edilecek bir şey yoktur. Çünkü burjuvalarımız her gün tiyatroların, sinemaların, berbat kitapların ve rezil gazetelerin halkın üstüne kovalarla pislik ve zehir boşalttıklarını göz ardı edip halk kitlelerinin ahlaki çöküntüsünden milli meselelere karşı ilgisizliğini görmektedir. Sanki sinemalar, kitaplar, gazeteler milli gücümüzün ne olduğunu halka veriyormuş da halk almıyormuş gibi. Diğer taraftan daima ilk başta olması gereken temel eğitimden hiç söz etmemektedirler. Ben o zamana kadar hiç aklıma gelmemiş olan bir ilkeyi de çok iyi öğrenip anladım ki bir halkı millet haline getirmek için çok daha önce hazırlanmış doğru bir sosyal çevre yaratmak gerekir. Kişinin eğitimi için bu zorunlu bir olaydır. Ancak aile içinde ve okulda kendi memleketinin fikri, iktisadi ve özellikle siyasi önemini kavramış olan bir kimse şüphesiz o millete ait olmanın gururunu duyabilecektir. İnsan ancak sevdiği şeyler uğruna dövüşür. Saygı duyulan şey ise sevilir. Saygı duymak içinse bilmek şarttır. Sosyal meselelere karşı ilgi duydukça bunları ciddi biçimde araştırmaya başlıyorum. O zamana kadar benim için meçhul olan yeni bir dünyanın kapıları açılıyordu gözlerimin önüne. 1909 ve onu takip eden yıl içinde durumun eni konu değişmiş bulunuyordu. Artık hayatımı amelelik olarak kazanmıyordum. Kendi adıma küçük bir desinatör ve sulu boya resim yapan ressam olarak iş sahibiydim. Bu meslek geçimimi sağlamaya yetmiyordu ama hazırlanmakta olduğum mesleğin yolunu açmak yönünden önemliydi. Akşamları yorgunluktan bitkin halde olmaktan şantiyeden dönerken hemen uyuşup kaldığından başka şeyler yapamayacak durumdan da kurtulmuştum. Çalışmalarım gelecekteki mesleğimle ilgili ve zamanım tamamen kendime ait olup onu istediğim biçimde kullanma hakkına sahip bulunuyordum. Şartlar zorladığı için resim yapıyor fakat zevkle çalışıyordum. Bunun yanında gerçeklerin hayat tecrübesinin sosyal meselelerle ilgili bana öğrettiklerini teorik bilgilerle tamamlama imkanına sahiptim. Bu tür meselelerle ilgili elime geçen kitapların hepsini okuyor, bunlar üzerinde düşünüyordum. Öyle sanıyorum ki benim bu hayat tarzım çevremdeki insanlar için kaçık ve ilginç biri olarak değerlendiriliyordu. Bunlardan başka mimarlığa da kendimi ihtirasla hazırlıyordum. Mimarlık benim için tıpkı musiki gibi güzel sanatların kraliçesiydi. Pek tabii mimarlığa olan ilgim benim için bir iş değil, gerçek mutluluğun ta kendisiydi. Bu nedenle geceleri geç vakitlere kadar yorulmadan okuyabiliyor ve desen çizebiliyordum. Geleceğime ilişkin kafamdaki güzel hayallerin uzun yıllar beklesem bile bir gün gerçekleşeceğine olan inançla mimar sıfatıyla şöhrete ulaşacağıma kesin olarak inanıyordum. Bütün bunların yanında politikaya olan ilgim bence büyük bir anlam ifade etmiyordu. Hatta tam tersine bunu düşünen bir insanın zorunlu olduğu yaratılıştan getirdiği bir görev olarak düşünüyordum. Bu konuda herhangi bir bilgisi olmayan bir kişinin eleştirmeye veya herhangi bir görev almaya da hakkı olamazdı. Bu alanda da çok okuyup birçok araştırmalara girişiyordum. Benim için okumanın anlamı bizim sözde düşünürlerimizin anladıkları anlamdan çok daha farklı bir anlam taşıyordu. Öyle kişiler tanıyordum ki kitap üstüne kitap, yazı üstüne yazı okudukları halde bunların değerlendirmesini yapamazlardı. Onlarda üst üste yığılmış bilgi olduğu halde o bilgileri ne ayırt edebilme ne de birleştirebilme kabiliyetine sahiptiler. Onlarda bir kitabın içine soktukları kafalarıyla değerli olanı değersiz olandan ayırma sanatı da yoktur. Hatta onlar mümkünse okumamayı veya hiç olmazsa sayfa olarak onları atmayı da bilmezler. Bu nedenle okumak bir hedef değildir. Okumak herkes için yeteneklerinin çizmiş olduğu çerçeveyi doldurmak aracıdır. Bu şekilde herkes mesleği için gerekli olan malzeme ve aracı ondan alır. Bunlar hayatını kazanmakta ona yardım eder veya daha yüksek istemlere ulaşma yolunda basamak görevi görürler. Düşünmenin ikinci hedefi ise içinde yaşadığımız dünya hakkında genel olarak kanaat sahibi olmaktır. Fakat her iki durumda da bu değerlendirmelerin hedefi kitapların hafızalarda bıraktığı izler değil. Bu bilgilerin mozaik taşı gibi asıl yerlerine yerleşerek okuyanın kafasında dünya meseleleri hakkında bir taslak oluşturmasına hizmet etmeleri gerekir. Değilse karma karışık değerden yoksun bir kavramlar yığınından ibaret kalır. Her ne kadar talihsiz okuyucusuna bir gurur duygusu verse de bu hiçbir işe yaramaz. Çünkü böyle bir kişi kendini ciddi olarak bilgi sahibi sanarak hayatı anlayıp pek çok şey bildiğine inanır. Oysa böylesi bir eğitim yoğunluğu onu gerçeklerden bir parça daha uzaklaştırır. Bu kimselerin çoğunun hayatları ise ya bir sanatoryumda yahut politika sahnesinde son bulur. Böyle bir kafa yapısına sahip olanlar hiçbir zaman bilgilerinin yığını içinden belli bir zaman içinde yarayabilecek nitelikte olanı ayırıp çıkartmayı başaramayacaklardır. Çünkü bu bilgi yığını hayatın ihtiyaçlarını yaşlarına göre ayıklanmadığından sadece okunan kitapların sırasına ve içeriklerinin akisleriyle yığılıp kalacaklardır. Hayatın şartları ona önceden okumuş olduklarından doğru biçimde yararlanma yolunu açsa bile kitabın adını ve sayfa numarasını ona bildirmelidir. Yoksa bu zavallı adam işine yarayacak bilgiyi ömrünün sonuna kadar aramak zorunda kalır. Bu tip insanlar için eğer sayfa numarası bildirmezlerse o daha korkunçtur. Çünkü her zaman sıkıntı içinde yaşamak ve bu sıkıntılar içinde benzeri olayları kitapta arayarak yanlış çarelere başvurmak zorunda kalırlar. Bundan hareket edersek devletin en yetkili adamlarının bütün bilgilerine rağmen o denli büyük hatalara düşmeleri başka nasıl açıklanabilir? Oysa okumasını bilen bir kimse bir kitap, gazete veya dergide gerek şahsi ihtiyaçlarına gerekse sosyal ihtiyaçlara cevap verebilecek bilgileri derhal seçmesini bilir. Bu şekilde öğrendiği bilgiyle önceden kafasında oluşturduğu taslak ile bağ kurarak öğrendiğini ya da düzelterek yahut reddederek bir tavır geliştirir. Eğer karşısına o anda bir mesele çıkarsa okumasını bilen kimsenin hafızası hemen senelerin bilgi birikimiyle harekete geçerek belli bir kanaat ve fikir ortaya koymakta gecikmeyecektir. Neticede o kişi söz konusu iki olay arasında akıl ve mantık yürüterek meselenin çözümünü bulmuş olur. Bir meseleyi düşünmek ve okumak bu şekilde anlaşılırsa bir mana ve değer ifade eder. Mesela kendisi için çok gerekli olan esasları böyle bir biçimde akıl ve mantığa bağlamayan bir hatip herhangi bir itiraz karşısında fikir ve düşüncelerini savunmaktan aciz kalacaktır. Kaldı ki haklı bile olsa her tartışmada hafızası onu adeta kusurlarıyla ayıplayıp terk edecektir. Bu adam ne iddia etmiş olduğu tezlerle ilgili ne de itiraz sebepleri susturmak için deliller bulabilir. Hatip örneğinde olduğu üzere şahsi ve duygusal tatminler söz konusu olduğunda bunun o kadar önemi olmayabilir ancak kader böyle bir adamı hür devletin başına derdini anlatmaktan aciz bir lider konumuna getirirse iş o zaman çok daha kötüdür. Ben bu nedenle gençlik yıllarımda iyi okumaya çalıştım. Bunu hafızamın ve zekamın mutlu yardımına borçluyum. Bu bakımdan Viyana yıllarım sağlıklı ve dolu dolu geçti. Günlük tespit ve gözlemlerim beni çeşitli meseleleri sürekli araştırma ve incelemeye yöneltiyordu. Gerçeği teoriyle ve teoriyi gerçek ile karşılaştırıp araştırabildiğim için ne sadece teorik düşüncelerle düşünce ufuklarımı kapatmaktan ne de görünen yüzüyle gerçeklere kapılıp gitmekten korkmadım. Her günkü tecrübem sosyal meselelerden başka iki temel mesele hakkında kesin fikir sahibi yaparak beni derinliğine teorik bir inceleme ve araştırmaya yöneltti. O zaman gerçekten bütün gücümle bu meselenin içine girmemiş olsaydım, Marksizmin tezlerini ve özünü ne zaman anlayabilirdim bilmiyorum. Gençlik yıllarımda sosyal demokrasi konusunda bildiklerim önemsiz hatta tamamen yanlış şeylerdi. Sosyal demokratların hoşuma giden yanı gizli oy usulü hakkında mücadele etmeleriydi. Çünkü daha o zaman aklım bu gizli oy usulünün nefret etmiş olduğum Habsburg rejimini zayıflatacağı kanaatini uyandırıyordu. Tuna devletinin Cermenliği gözden çıkarması ayakta kalamayacağına inanıyordum. Fakat Alman unsurunun Slavlaşması pahasına böyle uzun süreli varlığını koruyabileceğini söylemek de zordu. Çünkü Slavizmin bir devlete vermiş olduğu birbirine olan bağlılık gücü abartmamak gerekirdi. Bundan dolayı 10 milyon insanda Cermen soyunu ölüme mahkum eden ve kabul edilmesi imkansız bu devletin yani Habsburgların yıkılmasına yönelik her türlü hareketi memnuniyet ve sevinçle karşılıyordum. Dillerin karmaşıklığı ki bu çok milletli olmaktan ileri gelmekteydi, parlamentoyu ne derece kemirir ve ne derece çözülmeye götürürse bu Babil devletinin o kaçınılmaz yıkılma saati de o kadar çabuklaşacaktı. Bu durum benim Alman Avusturyası halkım için aynı zamanda hürriyet saati olacaktı. Ardından tabii olarak onun ana vatan ile birleşmesi hiçbir güç karşı koyamayacaktı. Bu sebeple sosyal demokrasinin ilkeleri benim için sevimsiz değildi. O zamanlar bana inanacak kadar saf olduğundan işçilerin hayat şartlarını değiştirmeye yönelik çabaları beni karşılarında yer almak isteyene yanlarında yer almaya sevk ediyordu. Ancak beni sosyal demokratlardan uzaklaştıran sebep Avusturya'da Cermenliği korumak için her türlü mücadelenin karşısında yer alarak Slav yoldaşlara karşı gösterdikleri pasif tepki oldu. Slavik yoldaşlar sosyal demokratlara bu göstermelik tepkilerini pratikte gösterdikleri hoşgörü oranında memnun niyetle karşıladıkları halde söz konusu başka meseleler olunca küstah bir tavır takınarak cevap veriyorlardı. 17 yaşlarına geldiğimde Marksizme ilişkin herhangi bir fikir sahibi değildim. Sosyal demokrasi ile sosyalizmi aynı olarak görüyordum. Burada da kaderimin sert eli milletlerin karşı karşıya bulunduğu tehlike ve aldanmaya karşı gözlerimin açılmasına sebep oldu. Ben Sosyal Demokrat Partisi'ni ancak bir takım mitinglerin seyircisi olarak tanımıştım. Felsefesi hakkında hiçbir bilgim olmadığı gibi taraftarlarının zihniyetinin ne olduğunu da bilmiyordum. Düşünceleri ve teşkilatlarının parlak sonuçlarıyla aniden karşılaştığımda toplumsal bir fazilet maskesi ardında nasıl bir akımın gizlenip insanlığın hiç zaman kaybetmeden dünyanın bunların ellerinden kurtarılması gerektiğini, eğer geç kalınırsa dünyanın insanlıktan yoksun kalabileceğini anlamam için birkaç ay yetti. Sosyal demokratlarla ilk temasım çalıştığım şantiyede oldu. Tabii daha ilk anda bu hoş bir karşılaşma olmadı. Elbiselerim henüz yeni, konuşmam düzgün, tavır ve davranışlarım ölçülüydü. Gelecek endişeleriyle o kadar doluydum ki çevremde ilgilenecek halde değildim. Tek düşündüğüm açlık açlıktan ölmemek ve geç de olsa olumlu devam edebilmek için iş aramaktaydım. Bugünlerde meydana gelen bir olay beni tavır almaya zorlamasaydı, muhtemelen çevremdeki insanlar beni hiç ilgilendirmeyecekti. Bana birileri sendikaya yazılmamı söylediler. O zamanlar sendika teşkilatı hakkında da hiçbir bilgim yoktu. Faydalı veya zararlı olacağına dair yine fikir sahibi değildim. Kesinlikle sendikaya girmem söylenince bu sendikanın ne işe yaradığı hakkında bilgi sahibi olmadığımı ve özellikle ne konuda olursa olsun zorlamaya gelemeyeceğimi belirterek tekliflerini reddettim. Bunun üzerine gösterdiğim birinci sebep üzerine dışarıya atıldım. Muhtemelen birkaç gün sonra pişman olup geri döneceğimi ümit ediyor olmalıydılar. Fakat bunda yanılıyorlardı. Eğer 15 gün içinde pişman olduğumu bildirirsem kabul edeceklerdi ama herhangi bir başvuruda bulunmadım. Dünyada hiçbir kuvvetin yetkilileri beni bu kadar olumsuz gerçekler karşısında yer alan bir teşkilata sokamazdım. İlk günler tamamen kendi içime kapanıp olanları değerlendirmeye çalışıyordum. Öyle vakitli işçilerin bir kısmı civardaki lokantalara giderken çoğunluğu şantiyede kalıp çok sefil bir yemekle karınlarını doyurmaya çalışıyorlardı. Bunlar evli çoluk çocuk sahibi kimselerdi. Kadınlar yine aynı sefil kaplar içinde kendilerine çorba getirirlerdi. Hafta sonlarına doğru bu insanların sayısının çoğalmasının sebebi ise aralarında siyasete ilişkin şeylerin konuşulmasıydı. Ben bütün bu manzara ortasında bir parça ekmekle sütümü ayaküstü içip çevremde olanları çekip çekinerek gözlüyor veya ne olacağını bilmediğim geleceğimi düşünüyordum. Duyduğum konular bazen bilmem gerekenden çok fazla olduğu kanaatinden yola çıkarak bu adamların benim fikrimi değiştirmem ve kendilerine katılmam için özellikle iyi davrandıklarını sanıyordum. Fakat bu şekilde öğrenmiş olduğum bilgiler insanda isyan duygusu uyandıracak nitelikte şeylerdi. Her şeyin red ve inkar edildiğini duyuyordum. Onlara göre millet kapitalist sınıfların yarattığı bir olgu, vatansa işçi sınıfını istismar etmek için burjuvazinin oyuncağıydı. Okul kölelerden ibaret insan yığınları ve düzene muhafız yetiştirmeye mahsus bir kurumdu. Din ise halkı daha iyi istismar etmek için bir araç, ahlak koyunların güdülmesine yardım eden bir sabır ilkesiydi. Onların nazarında hemen hemen pisliğe karışmamış hiçbir şey yoktu. İlk zamanlar susmayı başarabiliyordum fakat böyle devam edemeyeceğini biliyordum. Nitekim bunlara karşılık vermeye başlamakta gecikmedim. Ancak şunu da farkındaydım, eğer tartışılan konu hakkında bilgi sahibi değilsem bu karşı çıkışlar bir anlam ifade etmeyecek, susmak zorunda kalacaktım. Bundan hareket ederek karşımdakilerin fikirlerinin kaynaklarına başvurdum. Onlarla ilgili ne kadar kitap, gazete, broşür ne varsa okuyordum. Şantiyede bazı zamanlar işler iyice azalıyordu. Ben bu arada muhataplarımın tezleri ve fikirleri hakkında hayli bilgi sahibi olmuştum. Nihayet öyle bir gün geldi ki akıl ve mantık ölçülerim en güçlü düşmanım olan kuvvet ve şiddetle karşı karşıya geldi. Karşıt fikirde olanların bir kısmı beni iskeleden aşağı atmakla tehdit ederek şantiyeyi terk etmeme sebep oldular. Tek başıma karşı koyacak gücüm olmadığını anlayarak fakat bir o kadar da tecrübeyle zenginleşmiş olarak oradan ayrıldım. İçim nefret ve kin dolu olarak oradan giderken o kadar etki altındaydım ki bu durumu unutmayı ve sırt dönmeyi azmedemiyordum. İlk nefret ateşi yerini bir müddet sonra tabii olarak akıl ve inada bıraktı. Ne şekilde olursa olsun o şantiyeye yeniden dönmeliydim. Bu arada zaten param da tükenmişti. Sefalet beni yerde yakalamış ve o rezil oyunun başına yeniden dönmüştüm. O zaman kendi kendime şu soruyu sordum. Acaba bu adamlar büyük bir millete ait olmaya layık insanlar mıdır? Bu benim için müthiş bir soruydu. Çünkü evet denirse böyle bir millet en iyilerin katlanmaya mecbur olacakları acı ve fedakarlıklara mahkum yok eğer cevap hayırsa bizim milletimiz insan itibariyle gerçekten çok zavallı acınacak bir millet demekti. Bu endişelerle ızdırap ve derin acılarla dolu günlerimde milletler için mahvolmuş kimselerin tehdit edici ordularının çoğaldığını görüyordum adeta. Birkaç gün sonra bir halk mitingine katılmış, Viyana işçilerinin uzayıp giden geçişlerini seyrederken başka duygular içindeydim. 2 saat boyunca nefesimi tutarak o zaman insan seliyle yılana benzeyen halinin ağır ağır yayılışını seyrettim. Sonunda yüreğim sıkışmış bir halde meydanı terk edip evime dönerken eski bir tütüncü dükkanında Avusturya Sosyal Demokratlar yayın organı olan Arbeitszeitung gözüme çarptı. Çoğu zaman kahvelerde 2 dakikadan fazla okumaya tahammül edemediğim bu sefil yayın organı ifade tarzı itibariyle insan üzerinde kızgın bir yağ etkisi yapıyordu. Biraz önce seyrettiğim mitingin de tesiriyle gazeteyi alıp okumaya karar verdim. İçimdeki bütün yılanlar öfkemi kabarttığı halde o gecemi bu gazeteye ayırdım. Artık sosyalist demokrasilerin gazetelerinde yer alan fikirlerin gelişimini teorisyenlerin kitaplarındakinden daha iyi tahlil edebiliyordum. Ne kadar büyük fark ve çelişkilerle doluydu. Bir yanda kitaplarda yer alan gayet derin bir akıl ışığı altında hürriyet, namus, güzellik kavramları ki hepsi de peygamber edasıyla söylenmiştir. Öte yanda hiçbir alçaklıktan çekinmeyen, her türlü yalanı söylemeye alışkın saldırgan bir üslup. Bu haliyle onların kitapları kendilerini aydın gören ahmaklar için, gazeteleri ise halk kitleleri için kaleme alınan şeylerdi. Zamanında bana kapanması mümkün olmayan bir uçurum gibi görünen hususlar çok daha ilgi gösterip sevmeme sebep oldu. Gerçekte sadece bir ahmak bu korkunç zehirleme taktiğini bildiği için bunların kurbanları suçlu görülebilir miydi? Birbirini takip eden yıllarda istikbalim güçlendikçe sosyal demokrasinin başarılarının sebebinin ne olduğunu daha iyi anlayabiliyordum. Yine o zamanlar anladığım bir başka şey daha vardı. O da Kızıl, komünist kitap ve yayın organlarının okunmaması, toplantılarına gidilmemesi konusundaki sert kararların ne anlama geldiğiydi. Bu sınırlanmaz felsefenin tartışma kabul etmez sonuçları acımasız bir ışık altında kendini gösteriyordu. Çünkü kitlenin ruhu ancak kudret ve güce teslim olur. Nasıl ki kadın soyut muhakemelerden pek az etkilenir, kesin bir tavır karşısında tarifi imkansız bir eğilim duyar ve zayıflara tahakküm ettiği halde kuvvetliye boyun eğerse, halk kitleleri de güç ve kudret sahibini rica edene tercih eder. Yani sınırsız bir hürriyeti, kendinden başka hiçbir gücü kabul etmeyen bir güce itaat etmekten emin olur. Sınır tanımaz bir hürriyet halk kitlelerinde ilgisizlik yaratır. Çünkü halk bunu tek başına ne yapsın? Bu sebeple kitleler üzerinde çekinmeden bir fikri dehşet uyandırma metodu uygulanmalı, onun insani hürriyetleri üzerinde söz sahibi olunmalıdır. Bu fikir kimilerince önemsiz görülebilir. Fakat kitleler belli bir gücün ve şiddetin sadece dış cephesini gördüklerinden şiddet ve güce daima eğilim gösterirler. Eğer sosyal demokratların karşısına daha esaslı bir cephe çıkar ve aynı derecede zor kullanmak şartıyla sıkı ve ateşli bir mücadele verirse başarıya ulaşabilir. 2 yıl içinde hem sosyal demokrat görüşü hem de taktik ve araçlarını çok iyi öğrenmiş bulunuyordum. Bu hareketin özellikle burjuvazi üzerinde uyguladığı o korkunç fikirlerin dehşetini anladım. Burjuvazi ne ahlak ne de fizik yönünden bu saldırılara karşı koyacak durumda değildi. Sosyal demokratların anlayışı bir işaret verildiğinde kendileri için düşman gördükleri kimseler üzerine sinirleri bozuluncaya kadar acımasızca yalan ve iftira bombardımanına tabi tutmaktı. Kaldı ki böyle bir anlayış bir alışkanlık yaratmak ve gerçekten çılgın bir ümitten başka bir şey olmasa da böyleydi. Onların bu oyunu kurbanlarını kudurmuş köpek korkusuyla kemiklerinden geçinceye ve tüketinceye kadar tekrar tekrar ederdi. Sosyal demokratlar tecrübeyle kuvvetin değerini çok iyi bildiklerinden en çok kendilerinde bir değer olduklarını bildiklerine inanıyorlardı. Bunun tersine söz konusu muhalif bir partinin zayıf adamı ise onun keşfedilmemiş değerlerini övmekten çekinmezler. Sosyal demokratlar iradeden yoksun, ortalama bir zekaya sahip sert yaratılışlı bir adamdan daha az korkukları halde zeka ve irade sahibi olmayanları methederek öklere çıkarırlar. Sosyal demokrasi toplumu düzeni sağlama yetkisi sadece kendinin sahibi olduğuna inandırmaya çalışırken diğer yandan tedbiri elden bırakmayarak hedeflerine adım adım ulaşır. Kimi zaman da bu hedeflerin içine sızdığı gibi bazen de açıkça cephe açar. Çünkü o zaman kitlelerin dikkati başka konulara yönelmişken kendisiyle uğraşacak durumda değillerdir. İnsani eksiklikleri mükemmel tezler üzerine kuran bu cephe eğer karşıt partilerin saldırılarına karşı mücadele etme metodunu öğrenmezse matematik bir kesinlikle başarıya ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamaz. Zayıf yaratılıştaki kimseleri bunların bir ölüm kalım meselesi olduğuna ikna etmek gerekir. Ferdin kitleye karşı duyduğu bedeni korkunun ne derece önemli olduğunu ben böylelikle anlamış oldum. Elbette bunda da gerçek bir psikolojik durum söz konusudur, o da şudur. Şantiyede, fabrikada, toplu yaşanılan yerlerde ve miting alanlarında meydana gelen dehşet ve korku kendisine yolu kapamasa tam anlamıyla onu başarıya götürür. O zaman mutlaka parti bağırmaya başlayıp yönünü değiştirerek daha önceden saldırdığı devletin otoritesine sığınmayı tercih edecektir. Çoğu zaman da genel kargaşalık ve kuralsızlık oranında hedefine ulaşarak iktidarı eline geçirecektir. Böyle durumlarda her zaman her gelene boyun eğen yetkili olan fakat etkili olamayan memurlar korkulu düşmanın gelecekte belki de kendine iyi davranacağı gibi bazı hayallere kapılarak bu dünyanın vebası sayılan sosyal demokratlara karşı çıkanları parçalamak hususunda onlarla işbirliğine girmekte bir sakınca görmeyecektir. Sosyal demokratlar için böyle bir başarı gerek yandaşları gerek hasımları mezarında halk kitleleri üzerinde nasıl bir etki yaratır? Bunu ancak halkın ruhunu kitaplardan değil, halkın hayatını bizzat tanıyanlar bilirler. Kazanılmış olan başarı taraftarlar arasında davalının hak edilmiş bir zaferi olarak değerlendirilirken yeniden muhalefet için karşı koymanın anlamı yoktur biçimindedir. Bu sebeple pratik tetiş metotlarını öğrendikçe böyle bir güçle karşı karşıya kalan kitleye karşı duyduğum hoşgörü daha da arttı. Benim milletime dönmemi ve sorumlular ile kurbanları ayırmayı bana öğretmiş olduklarından dolayı o zaman çekmiş olduğum ızdıraplarıma şükrediyorum. Çünkü yollarını kaybetmiş bu adamların birer kurban oldukları bilinmelidir. Şimdi bu aşağı tabakaların ruhunu birkaç fırça darbesiyle çizmeye çalışırsam, bu detayların hala aydınlanamadığını ifade edersem ortaya çıkacak tablo yanlış olacaktır. Ben orada çok az da olsa fedakarlık duygularıyla samimi arkadaşlara, olağanüstü alçak gönüllülere ve çekingenlere rastladım. Bu durum özellikle yaşlı işçiler görülüyordu. Genç nesillerde ve özellikle büyük şehir hayatının etkisiyle bu felaketler gittikçe çözülüyorsa da bu durum içinde kaybolmamış bir takım genç insanlar da hala vardır. Yüksek meziyetlerle dolu olan bu insanların siyasi faaliyetlerine yardım edilmesi milletimizin can düşmanlarına veriliyorsa bu onların fikirlerinin bütün pisliklerini anlamamalarından aciz kalmaları sebebiyledir. Çünkü hiç kimse onlarla uğraşma zahmetine katlanma gereği duymamaktadır. Çünkü onlardaki karşı koyma iradesine rağmen sosyal sürüklenmeler daha kuvvetli olmaktadır. Sefalet bir gün onları ele geçirerek sosyal demokratların kucağına atmıştır. Sefalet içinde sosyal demokratların ağına takılan bu kitlenin karşısında burjuvazinin durumu nedir? Burjuvazi işçilerin en tabii insani isteklerini bile gayet beceriksiz ve o derecede ahlaksız biçimde binlerce defa karşı geldiği ve böyle bir durumdan herhangi bir çıkar elde etmediği ve etmek için ümit beslemediği için namuslu işçi sendika teşkilatı ile siyasete sürüklenmiştir. Başlangıçta milyonlarca işçi mutlaka yüreklerinin derinliklerinde sosyal demokratlara sevgi duymuyorlardı. Fakat direnme güçleri anlamsız şartlar içinde pek çok kere yenilgiye uğradı. Burjuva partileri ise her türlü sosyal meselelere karşı cephe almakta devam ettiler. İşçilerin hayat şartlarını düzeltmek için hiçbir çaba göstermeyerek geniş halk kitlelerini sosyal demokratların ağlarına düşürdüler. Sosyal demokratlar ise bu kadar elem verici siyasi yapının her hareketinden kendi arslan payını çıkardı. Çünkü burjuvazi bütün sosyal düzenlemelere muhalefet etmekle kitlelerin ruhuna kin tohumlarını ekmişti. Burjuva partileri o zaman yaptıkları hataları hiçbir zaman tamir edemeyeceklerdir. Halkın can düşmanlarının iddialarına yani işçilerin çıkarlarını sadece sosyal demokratların sahip çıktığı yoldaki propagandalara işçiler görünüşte hak vermişlerdir. İşte sendikalara gerçekten örgütlenme imkanı sağlayan ahlaki temeller bu şartlar altında atıldı. Bundan sonra bu sendikalar siyaset meydanında sosyal demokratların en önemli yan gücünü meydana getirdi. Viyana'da yaşadığım yıllar içinde ben ister istemez sendikalar konusunda bir tavır belirlemekle karşı karşıya kaldım. Sendikaları sosyal demokratların ayrılmaz bir parçası olarak gördüğüm için vardığım karar acele verilmiş bir karardı ve bu hatalı oldu. Bu hatadan çabuk döndüm ve varmış olduğum ilk kanaat alt üst oldu. İşçiler için sosyal haklarını savunmak ve daha iyi hayat şartları için mücadele etmek aracı olan sendikalarla soylar arasında siyasi mücadele partisine alet olacak sendikalar arasında fark olduğunu öğrendiğimde ise 20 yaşındaydım. Sosyal demokratlar sendika hareketinin müthiş gücünün önemini erken kavramışlardı. Bunun kendi davalarına destek sağlama başarısını da göstermişlerdi. Burjuvazi ise bu işin değerini takdir edemediği için siyasi konumunu da yitirmiş oldu. Burjuvazi gerçekten kendini beğenmişlikle bir veto ile bu hareketin yükselmesini önleyebileceğini ve onu çıkmaza sokacağını zannetti. Oysa sendika hareketinin içeriğinin vatan fikrini yıprattığını iddia etmek anlamsız ve yanlıştır. Tam tersine sendikacılık milletin dayanaklarından biri olan sınıfın sosyal düzeyini yükseltmek gayesi güderse vatan ve devlet aleyhine hareket etmiş olmaz. Ortak bir milli terbiye yolunda gerekli olan sosyal şartları ortaya koyarak yurdun kalkınmasına katkıda bulunur. Bunun ötesinde halkın maddi ve manevi sefaletlerinin sebeplerine karşı koyarak